Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 5. ayrım. Bölüm 2. 36 sokak ileride Troy Truehart da karanlıkta durmuş tavana bakıyordu. Teselli ya da kafa dağıtmak için yatağını paylaşan kimse yoktu. Karanlıkta görebildiği tek şey o gün öldürdüğü adamın yüzüydü. Biriminin tavsiye ettiği bir sakinleştirici alması gerektiğini biliyordu ama uyumaya korkuyordu. Bu sefer her şeyi rüyasında göreceğini biliyordu. Uyanıkken görmek daha az korkutucuydu. Dar koridorun her yanı kan, kemik ve daha kötü şeylerle kaplıydı. Burada kendi küçük ve düzenli dairesinde bile aynı kokuyu alabiliyordu. Sıcak, kan ve diğer dışkıları daha kötü bir hale sokmuştu. Çığlıkları duyabiliyordu. Kadınınki korku ve acı gibi şeylerin karışımıydı. Uğuldamaya benziyordu. Bir de adamınki vardı. Louis K. Cockburn'un çığlıkları. Adamın çığlıkları av sırasında kaçan vahşi bir hayvanınkileri andırıyordu. Kilitli kapılar ardında bağıran diğer komşuların çığlıkları. Caddeden içeri dolan diğer sesler. Ve kendi göğüs kafesinde çığlık çığlığa atan kalbi. Neden destek çağırmamıştı? Kadının yardım istediğini duyduğu anda müdahale etmeden önce destek çağırmalıydı. Ama içeri dalmıştı. Sadece korumak ve hizmet etmeyi düşünerek içeri koşmuştu. Ancak içeride bağırmıştı. En azından yukarı doğru koşarken birinin 911'i aramasını söyleyerek çıkmıştı. Kimse aramamıştı. Bunu şimdi fark ediyordu. Kimse aramamıştı. Yoksa polisler Teğmen Dallas'tan önce gelirdi. İnsanlar komşuları yardım için bağırırken nasıl kilitli kapılar ardında hiçbir şey yapmadan durabilirdi? Bunu asla anlayamayacaktı. Adamı koridorda görmüştü. Kimse yardım edemezdi artık ona. Öldüğünü anlamıştı. Midesinin kasıldığını hissetmişti. Evet, korkmuştu. Çok korkmuştu. Ama karşıdaki kapıdan girmek onun göreviydi. Açık kapıdan diye düşündü şimdi. İçeri girecekti. İçeri girip çığlıklar, kan ve tüm o delilikle karşı karşıya kalacaktı. Sonra ne? Sonrası,
polis! Silahını bırak! Hemen silahını bırak!
Kendi silahı elindeydi. Yukarı çıkarken çekmişti. Ondan emindi. Louis K. Cockburn. Adam ona doğru dönmüştü. Her iki eliyle kavradığı kanlı sopa yukarıda ona doğru dönmüştü. Küçücük gözleri vardı. Truehart şimdi tekrar düşünüyordu. Öfkeden ve kendine ait olmayan kandan kıpkırmızı kesilmiş ince bir yüzden kendine bakan, neredeyse kaybolmuş küçücük gözler. Adamın burnundan daha koyu renkli, daha taze bir kan akıyordu. Bunu şimdi hatırlamıştı. Bir önemi var mıydı? Ateş açmıştı. Şortlu adam şimşek hızıyla atılmıştı. Sopası omzuna çok hızlı, çok sert bir şekilde inmişti. Truehart neredeyse silahını düşürüyordu. Dehşet içindeydi. Kan kadar net ve parlak bir dehşet vardı. Adam, Louis K. Cockburn, tekrar kadına doğru dönmüştü. Kadın yerdeydi, kendinde değildi. Çaresizdi. Sopa tekrar havaya kalktı. Öldürücü bir darbeye hazırlanıyordu. Ama sonra adam titreyip kasılmıştı. Gözleri. Tanrım, gözleri. Cehennem kırmızısıydı ve büyümüş sanki kafatasının içine doğru genişlemişti. Bedeni, bütün bedeni iplere bağlı bir kukla gibi sarsılmaya başlamıştı. Koridora fırladı. Titriyordu, hala titriyordu. Sonra düştü, yere serildi ve o korkunç kırmızı gözlerle tavana bakmaya başladı. Öldü. Öldü. Ve ben hemen yanında dikiliyorum. Bugün bir adam öldürdüm. Truehart yüzünü yastığa gömdü. Beyninde tekrar tekrar dönüp durmak isteyen görüntüleri silmeye çalıştı ve ölen adam için ağlamaya başladı. Sabahleyin Eve, adli tabip Morris'i aradı ve telesekretere mesaj bırakmak zorunda kaldığında sesinin çok sevimsiz çıkmamasına dikkat etti. Eğer gerekirse vakit yaratıp şahsen konuşmak için de morga uğrayacaktı. Aslında öyle yapması daha uygundu. Gidip Cockburn'un cesedine de bir bakmak istiyordu. Her ne kadar hoşuna gitmese de iç işlerinden Don Webster'ı aradı. Bu defa da telesekretere yönlendirildiğinde keyfinin yerinde olmadığını gizleme ihtiyacı duymadı. Siz aylak farelerin çalışma saatleri fazla esnek. Biz gerçek polisler mesaideyiz. masanın başına geçip diğer meslektaşlarının pisliklerini koklamaya başlamak için ofisine uğradığında beni ara Webster. Onun canını sıkmak muhtemelen mantıklı bir hamle değil diye düşündü Eve bağlantıyı keserken. Ama onunla yumuşak konuşursa da Webster bir şeyin peşinde olduğundan şüphelenirdi. Teğmenim, Trueheart üniformasını giymiş, kepi elinde kapı eşiğinde duruyordu. Beni çağırmışsınız. Evet Trueheart, içeriye gir, kapıyı kapa. Test sorgusu öncesi onu ofisine çağırmakla herhangi bir kuralı ihlal etmiyordu. Dava sorumlusuydu. En azından benim hikayem bu diye düşündü ve buna bağlı kalacaktı. Otur Trueheart. Genç polis tam da Eve'in tahmin ettiği gibi solgundu ve boş bakıyordu. Bir şekilde otururken bile hazır ol pozisyonunda durmayı beceriyordu. Eve isteyip istemediğini sormadan o taşçıyı iki sade kahveye ayarladı. Zor bir gece miydi? Evet efendim. Önünde daha zor bir gün olacak. Test sahilde gezinmeye pek benzemez. Öyle duymuştum efendim. Hazır olsan iyi edersin. Seninle konuşurken bana bak memur Trueheart, diye sesini sertleştirdi Eve ve genç polisin kafasının hafifçe sarsılıp gözlerinin kendine odaklandığını gördü. Üzerindeki üniformayı giyersin, rozetini takarsın, silahını alırsın ve bunların arkasında durursun. Louis K. Cogburn'e ateş açarak öldürmende haklı gerekçen var mıydı? Efendim, ben... Evet ya da hayır. Burada orta yol yok. Sadece sen varsın. Ateş açman gerekli miydi? Evet efendim. Eğer bugün aynı durumda kalsan yine ateş açar mıydın? Trueheart hafifçe titredi ama başını salladı. Evet efendim. Asıl konu bu. Eve kahveyi uzattı. Bu konuya odaklanırsan geri kalanını halledersin. Testi atlatmayı düşünme sakın. Henüz o kadar tecrüben yok. Doğru ve dürüst bir şekilde konuş. Ve soruyu ne kadar dolambaçlı sorarlarsa sorsunlar, silahını haklı sebeplerle bir sivilin ve kendi hayatını kurtarmak için ateşledin. Evet efendim. Tanrım Trueheart, çok uyumlu bir adamsın sen. Ateş açtığında şahısla arandaki mesafe neydi? Sanırım, sanma, ne kadardı? 4 metre, belki 3,5. Kaç el ateş açtın? 2. Şok tabancan, ateşleme sırasında şok tabancan şahsa doğrudan temas etti mi? Temas mı? Trueheart bir an şaşkın göründü. Hayır efendim, ateş açtığımda yerdeydim ve o da hareket halindeydi. Sonra döndü ve bana doğru gelirken ikinci kez ateş açtım. Yedek silahını ne yaptın? Yedek ne? Trueheart'ın yüzündeki şaşkınlık çok barizdi. Eve, genç polisin yüzünün kızarmasını izledi. Efendim, yanımda ikinci bir silah yoktu. İkinci bir silaha da sahip değilim zaten. Üzerimde sadece taşımaya yetkili olduğum ve olay yerinde delil olarak teslim ettiğim şok tabancası vardı. Efendim, ben... Nefesini yorma. Eve arkasına yaslandı. Testte sana bunu sormazlarsa şaşarım. İçişlerinin de soracağından emin olabilirsin. Üzerine gelecekler. Gücenme ve öfke kısmını onlara sakla. Kahveni içmiyor musun Trueheart? Evet efendim. Trueheart acı bir ifadeyle fincana baktı, sonra dudaklarına doğru kaldırarak bir yudum aldı. Nefesi kesildi. Bu kahve değil. Kahve Trueheart, gerçek kahve. Bitkisel kafeinsiz çöpten daha etkili, değil mi? Bugün biraz gerçek kahveye ihtiyacın olabilir dedim. Beni dinle Troy. Sen iyi bir polissin ve zamanla çok daha iyi bir polis olacaksın. Görev başında adam öldürmek kolay bir şey değildir. Bir can aldıktan sonra önemli değilmiş gibi omzumuzu silkip geçemeyiz ama burada yapmaya çalıştığımız şeye engel olacak kadar bizi etkilemesine de izin veremeyiz. Ben, efendim keşke daha başka bir yolu olsaydı. Başka bir yolu yoktu ve bunu sakın aklından çıkarma. Üzgün olman, hatta vicdan azabı duyman normal. Ama aynı şartlar altında aynı şekilde davranacağına duyduğun güveni kaybetmen normal değil. Emin olmadığını görmelerine izin verirsen, seni bir aslanın ceylana yapacağı gibi parçalarına ayırırlar. Ateş açmak zorundaydım. Trueheart, sanki ellerinden kayıp gitmesinden korkuyormuş gibi, fincanı iki eliyle sımsıkı tutuyordu. Teğmenim, Olayı dün gece yüzlerce kez kafamda tekrar canlandırdım. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. O kadını öldürecekti. Muhtemelen beni ya da araya giren herhangi birini de öldürecekti. Ama hatalar da yaptım. Binaya girmeden önce destek çağırmam gerekirdi. Olay sonrası sizi değil, merkezi aramam gerekirdi. Evet, onlar hata. Eve başını salladı. Truhart'ın her şeyi tekrar düşünmesi, iyice analiz etmesi hoşuna gitmişti. Ama onların ikisi de silahını ateşleme durumunu değiştirmez. Yine de kınama gerektiren hatalar. Neden destek istemedin ki zaten? Sadece müdahale ettim. Kadın çok zor durumda görünüyordu. İçeri girdiğim anda yukarı çıkarken birilerine 911'i aramaları için bağırdım ama ben yapmalıydım. Eğer şahsı durdurmayı başarmamış olsaydım, yolda destek olmadığından daha fazla kişi hayatını kaybedebilirdi. İyi, dersini aldın o halde. Peki neden merkezden önce beni aradın? Ben, teğmenim, doğru düşünemiyordum. İki adamın da öldüğünü ve saldırganı benim öldürdüğümü fark edince, ben, şahsın sana saldırısı sırasında aldığın darbelerden düşünemiyordun, dedi Eve. Bilincini kaybedeceğinden korkuyordun. İlk düşüncen cinayet masasına rapor etmek oldu ve geçmişte de çalıştığın cinayet masasından bir teğmeni aradın. Anlıyor musun Truhart? Evet efendim. Fiziksel ve zihinsel olarak şaşkındın. Durumu ilettiğin kişi sana olay yerini mühürlemeni ve o gelene kadar beklemeni emretti. Sen de öyle yaptın. Prosedür öyle değildi. Hayır, ama öyle açıklayacağız. Aklından çıkarma. Geçen davada yaşadıklarımızı senden kolayca vazgeçmek için yaşamadık. 30 günlük uzaklaştırma cezası alacağım. Muhtemelen, büyük ihtimalle. O tamam ama rozetimi kaybetmek istemiyorum. Rozetini kaybetmeyeceksin. Test için geldiğini bildir memur Truhart. Eve ayağa kalktı ve onlara nasıl bir polis olduğunu göster. Eve, Morris'e sevimsiz bir mesaj daha bıraktı, sonra Peabody'yi de alarak morga gitmeden önce EDB'ye uğramaya karar verdi. EDB'deki ortam, Eve'i her zaman şaşırtmayı başarırdı. İnsanların kafalarından sarkan kulaklıklarla konuşarak, koştururken ya da önlerindeki bilgisayarlarla kavga ederken nasıl olup da bir şeyler yaptıklarını anlayamıyordu. Üstelik polis gibi giyinmiyorlardı bile. Mesai dışındaki ve hatta içindeki saatlerde, Peabody ile düşünmeye bile dayanamadığı faaliyetlerde bulunan McNabb, grubun en dikkat çekici tiplerinden biri olabilirdi ama yine de onu geçenler de vardı. Eve, seri adımlarla Feeney'in gösterişsiz ama pratik odasına doğru ilerledi. Kapısı açıktı. Nadiren kapardı zaten. Bir memurunu bangır bangır azarladığı şu andaki gibi zamanlarda bile. ''Buradaki bilgisayarların eğlence için olduğunu mu düşünüyorsun, Holloway?'' Vergi ödeyenlerin ödediği parayla arkana yaslanıp uzay fatihi oynayabileceğini mi sanıyorsun? Hayır efendim, yüzbaşım ben. Bu birim senin Atari salonun değil. Yüzbaşım, öğlen yemeği arasındaydım ve öğlen yemeği için vaktin mi var? Feeney'in bir tazıyı andıran yüzü şaşkınlık, öfke ve belli belirsiz bir muziplikle ışıldadı. Bu çok hoş Holloway. Bir süre boyunca yemek molalarının senin için tatlı birer anı olacağını vaat edebilirim. Hayali evrenini kurtarmakla çok meşgul olduğundan sen fark etmemiş olabilirsin ama burada çok sıkışmış durumdayız. Şehirdeki suç oranı da lanet sıcaklık gibi zirve yapmış durumda ve bizler bu şehri koruyup hizmet etmeye söz vermiş kanun adamları olarak uzaya çıkıp lanet uzaylılarla dövüşmeye başlamadan önce sokaklardan başlamalıyız. Dubrek davasının raporunu 30 dakika içinde masamda istiyorum. Holloway, limon yeşili kıyafetinin içinde büzülüp küçülmüş gibiydi. Evet efendim. O bittiğinde de Silva ile birlikte Stewart davasının raporlarını hazırlayabilirsin. O bittiğinde de ne yapacağını söyleyeceğim. Dışarı. Holloway, Eve dehşet dolu bir bakış atarak hızla dışarı fırladı. Sabah sabah ürkek bir kıçı biraz hizaya sokmak gibisi yok, dedi Feeney derin bir nefes verirken. Senden ne haber? Skoru neydi? Komando seviyesinde 68 bin olmuştu. Feeney burnunu çekti. Rekorumu kırmak üzereydi ve o rekor 3 sene 4 ay 22 gündür orada. Küçük şerefsiz. Eve içeri girdi. Masanın kenarına oturdu ve Fini'nin kasesindeki şekerli fındıktan bir avuç aldı. True Heart'ı duydun mu? Hayır, çok yoğunuz. Sarkık yüzü endişeyle kırıştı. Ne oldu? Eve her ikisi de fındık yerken olanları anlattı. Fini elini zencefil renkli gür saçlarının arasından geçirdi. Çocuk için zor olacak. Karakteri güçlenir diye mırıldandı Eve. O doğru söylüyor Fini. Çocuk bana yalan söylemektense canlı fare yutmayı tercih eder. Ama olayda tutarsızlıklar var. Cockburn'un verilerini ve bilgisayarını merkeze aldırdım. Belki biraz öncelik verirsin diye düşündüm. Bak, yoğun olduğunu görebiliyorum ama, diye ekledi Fini ağzını açarken. Öncelik vermeni istiyorum. Ve bilgisayar konusunda bir pürüz var, biliyorum, olduğunu biliyorum. Bu masumiyet konusunda kötü bir koku alıyorum. McNab'i veremem, ona yeterince yüklendim zaten. Holloway, dedi yüzü ışıldayarak, bence çocuğun yeterince boş vakti var. Onu vereyim, biraz ekstra mesai iyi gelir ona. Rekorunu korumana da yardımcı olur. O cepte zaten. Ama yüzündeki muzip ifade söndü. İçişleri de çocuğa epey yüklenecektir. Sağlam omuzlar yiyecek. Biliyorum. Birkaç tanesini onun için yumuşatmaya çalışacağım. Eve masadan kalktı. Gidip Morris'i taciz edeceğim. Eğer içgüdülerimde haklıysam True Heart en sert omuzdan kurtulacak. 5. ayrımın sonu. Sayfa 44. Devamı 6. ayrımda.